Ayrım 17. Dönüş. Robert Charles Wilson. Sayfa 159. Tohum fırlatımlarının ikinci dizisi en az birincisi kadar kusursuz gerçekleştirildi. Medya yine Canaveral'ı dolup taşırmıştı. Ancak bu seferki fırlatımları Perihelion'un konferans salonundaki büyük projeksiyon cihazından izledim. Gün ışığında yapılan fırlatım balıkçıları Merritt Island'ın üzerine parlak konfetiler gibi dağıttı. Başka bir yaz daha bekleyerek geçti. ESA bir dizi ileri jenerasyon yörüngesel teleskopları ve girişim ölçerleri havalandırdı. Bunlardan toplanan veriler ise geçen senekinden bile daha düzgün ve daha temizdi. Eylül geldiğinde Perihelion'daki her ofis başarımızın yüksek çözünürlüklü görüntüleriyle sıvanmıştı. Ben de bir tanesini revirdeki bekleme odasına çerçeveleyip koydum. Olympus Monsun hatlarının, dipnot, Mars'ta bulunan güneş sistemindeki bilinen en yüksek volkan Veda, don ve buz ile çevrelendiğini ve yeni drenaj kanallarıyla yarıldığını gösteren Mars'ın renkli birleşik bir görüntüsüydü. Sis Wallis Marineris'ten su gibi akıp geçiyordu. Yeşil kılcal damarlar ise Solis Lacus'tan kıvrıla kıvrıla geçiyordu. Solis Lacus Mars'ın üzerinde bulunan karanlık bir yüz hattı. Terra Stranum'daki, dipnot, Mars gezegeninin güney yarım küresinde yer alan büyük bir bölge. Yüksek araziler hala çöl halindeydi ama daha nemli ve rüzgarlı bir iklimde bölgedeki çarpma kraterleri neredeyse görünmez olacak kadar aşınmıştı. Atmosferdeki oksijen kapasitesi arttı ama aerobik organizmalar kararsızlık gösterince de düşüş gösterdi. Ancak Aralık ayında 20 milibara kadar çıkıp stabil olarak kaldı. Potansiyel olarak kaotik ve artış gösteren sera gazlarının, değişken hidrolojik döngünün, garip biyojeokimsal geri bildirim döngüsünün arasında Mars kendi dengesini keşfediyordu. Gelişen şanslı olaylar zinciri Jason'a iyi gelmişti. Hastalığı duraklama döneminde kaldı ve mutlu hatta iyileştirici bir şekilde meşguldü. Onun canını sıkan tek şey Perihelion kuruluşunun ikonik deası olarak ortaya çıkışıydı ya da en azından ünlü bir bilim insanı haline gelmiş olmasıydı. Mars'ın dönüşümünün poster çocuğu oydu ne de olsa. Bu Jason'ın değil ED'nin başının altından çıkmıştı. ED halkın Perihelion'u temsil eden bir insan yüzü beklediğini biliyordu. Bu kişinin de tercihen genç ve akıllı olup aynı zamanda da göz korkutmaması gerekiyordu. Perihelion bir hava uzay lobi grubu olduğundan beri Jace'i kameraların önüne itiyordu. O da buna katlandı. Olayları anlatışı hem iyiydi hem de bunu yaparken sabırlı davranıyordu. Ayrıca makul bir fotojenikliği de vardı ama bu süreçten nefret ediyordu. Kendini televizyonda görmektense odayı terk ediyordu. O sene ilk insansız net uçuşları gerçekleştirildi. Jason bunları özel bir ilgiyle izlemişti. Bu araçlar insanları Mars'a taşıyacak olan araçlardı. Basit tohum taşıyıcılarına nispeten net araçları yeni teknolojiye sahipti. Net'in açılımı nükleer elektrikli tahrik anlamına geliyordu. Bu teknoloji iyon motorlarından beslenen minyatür nükleer reaktörlerdi. Tohum taşıyan tanklardan da kat be kat daha güçlüydü. Büyük çaptaki yükleri taşıyabilecek kadar güçlüydü. Ancak bu canavarları yörüngeye sokmak NASA'nın daha önce üretmediği şeyler kadar büyük olan iticiler gerektiriyordu. Jason bu eylemi kahramansı mühendislik olarak tanımlıyordu. Kahramansı derecede de pahalı. Çoğunlukla desteğini esirgemeyen kongreden bile fiyatları görünce kırmızı bayrakları çekenler oldu. Ancak seri halinde gelen kayda değer başarılar muhalifleri kontrol altında tuttu. Jason göze çarpan tek bir hatanın bile bu denklemi ters yüz edeceğinden endişe ediyordu. Yılbaşından hemen sonra bir net test aracı, test verilerinin bulunduğu atmosfere dönüş paketini getirmeyi başaramadı. Devre dışı bir şekilde yörüngede kaldığı varsayıldı. Capitol Hill'da hedef gösteren bazı konuşmalar yapıldı. Bu konuşmaların başı önemli bir hava uzay yatırımı olmayan eyaletleri temsil eden, mali açıdan aşırı muhafazakar davranan bir zümre tarafından çekiliyordu. Ancak ED'nin kongredeki arkadaşları yapılan itirazları bastırdılar ve sonraki hafta yapılan başarılı bir test tartışmalara son verdi. Jason yine de ucuz atlattığımızı söyledi. Diane tartışmayı takip ediyordu ama bunun önemsiz olduğunu düşünüyordu. Jason endişelenmesi gereken şey bu. Mars'taki olayın dünyaya ne yapıyor olduğu. Şimdiye kadar hep iyi reklamı yapıldı değil mi? Herkes fazlasıyla istekli. Buna ne denir bilmiyorum. Ama herkes insan ırkının potansiyeli hakkında bizi rahatlatacak bir şeyler istiyor. Fakat bu hoşnutluk hissi er ya da geç etkisini yitirecek. Bu arada da insanlar dönünün doğası hakkında iyiden iyiye bilgi sahibi olmaya başladı. Bu kötü bir şey mi? Mars projesi başarısız olur, istenen sonuçlar da alınamazsa evet. Sadece insanlar hayal kırıklığına uğrayacak diye de değil. Koca bir gezegenin dönüşümünü izlediler. Dönüyü hesaplamak için kullanacakları bir ölçüt var. Dönünün tamamıyla delicesine gücünden bahsediyorum. Dönü artık soyut bir olgu değil. İnsanları canavarla yüzleştirdiniz ve iyi de yaptınız sanırım. Fakat projeniz bir aksilikle sonuçlanırsa onlara verdiğiniz cesareti tekrar geri almış olacaksınız. Hatta şimdi daha bile kötü olur. Çünkü bu şeyin ne olduğunu gördüler. Bu aksiliğin sonucunda da sana sevgi beslemeyecekler Tyler. Çünkü kendilerini daha önce olduklarından çok daha korkmuş bir halde bulacaklar. Bana uzun zaman önce öğrettiği Hausmann şiirini alıntıladım. Küçük çocuk değil bunun farkında. Artık ayının midesinde oturmakta. Küçük çocuk artık neler olup bittiğini anlamaya başlıyor dedi. Belki sen de türbülasyonu bu şekilde tanımlıyorsundur. Belki de öyledir. Uyuyamadığım bazı gecelerde varsayımsalları düşünürdüm. Artık her kimseler veya neyseler. Onlar hakkında gerçekten tek bir göze çarpan ve açık olan bir gerçek vardı. Dünyayı sadece bu. Garip zarın içerisinde tutmuyorlardı. Aynı zamanda dışarıdan bizi avuçlarının içinde oynatıyorlar. Gezegenimizi ve zaman akışının işleyişini düzenliyorlardı. Hem de neredeyse 2 milyar senedir bunu yapıyorlar. İnsanlığın ucundan kıyısından geçen herhangi bir varlık bile bu kadar sabırlı olamazdı. Jason'ın nöroloğu bana gizlice o kış çıkan bir JAMA çalışmasını verdi. Cornell'deki araştırmacılar akut ve ilaç tedavisine cevap vermeyen MS için genetik bir gösterge keşfetmişler. Nörolog, kendisi David Malmsteen adında güler yüzlü ve şişman bir Floridalıydı, Jason'ın DNA profilini taramış ve içindeki şüpheli dizimi bulmuştu. David'e bunun ne anlama geldiğini sordum. İlaç tedavisini daha spesifik olarak ayarlayabileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca tipik bir MS hastasının beklediği gibi kalıcı bir duraklama dönemini asla sağlayamayacağımız anlamına da geliyor. Görünürde neredeyse bir senedir duraklamada, bu uzun bir dönem değil mi? Semptomları kontrol altında, hepsi bu. EMS yanmaya devam eder, tıpkı kömür damarındaki bir ateş gibi. Bunu telafi edemeyeceğimiz bir zaman da gelecektir. Geri dönüşü olmayan nokta. Öyle de diyebilirsin. Daha ne kadar normal kalır? Malmsteen duraksadı. Biliyor musun dedi, Jackson da bana tam olarak bunu sordu. Peki sen ne söyledin? Ona falcı olmadığımı söyledim. EMS'in iyice anlaşılan bir etiyolojiye sahip olmadığını söyledim. İnsan vücudunun kendi takvimi olduğunu söyledim. Tahmin ediyorum ki verdiğin cevap çok da hoşuna gitmedi. Hoşnutsuzluğunu dile getirdi ama doğru. Önümüzdeki 10 seneyi hiç semptom göstermeden de geçirebilir. Önümüzdeki haftanın sonuna kadar kendini bir tekerlekli sandalyede de bulabilir. Ona böyle mi dedin? Daha kibar ve nazik bir şekilde söyledim. Umudunu kaybetsin istemiyorum. Mücadeleci bir ruhu var. Bu da sandığımızdan çok daha değerli bir şey. Dürüstçe söylemek gerekirse ben kısa dönemde bir sorunla karşılaşacağını sanmıyorum. 2 yıl olur, 5 yıl olur, belki de daha fazla. Sonrası için ben de bir şey söyleyemiyorum. Keşke daha iyi bir teşhis koyabilsem. Jason Malmsteen'le konuştuğumu söylemedim ancak sonraki haftalarda çalışmalarını ikiye katlayışı gözüme çarptı. Başarılarını zaman ve fanilik ile yarıştırıyordu. Bu yarış da dünyanın değil, kendi yarışıydı. Fırlatımların gidişatı hızlanmaya başladı. Ne kadara mal olduklarından bahsetmiyorum bile. Tohum fırlatımlarının son dalgası kısmen ilk hakiki tohumları taşıyan Mart ayında gerçekleşti. Tam 2 sene önce Jace, Diane ve ben bunlara benzer 12 tane roketin o zamanlar çorak olan bir gezegene Florida'dan ayrılışlarını izlemiştik. Dönü uzun bir ekopoiesis için ihtiyacımız olan zorunlu gücü bize sağlamıştı. Şimdi kompleks bitkilerin tohumlarını da fırlattığımıza göre zamanlama çok can alıcı bir nokta haline gelmişti. Çok fazla beklersek Mars evrimleşecek, elimizden avucumuzdan çıkıp gidebilir. Yenilebilir tahıl türleri, yabanda geçirdikleri 1 milyon yıllık evrimden sonra geçmişteki formlarında olmayabilirlerdi. Yenilmez bir hale gelmiş olabilirler, hatta zehirli bile olabilirlerdi. Bu da tohum armadasının ardından birkaç hafta sonra gözlem uydularını fırlatmamız anlamına geliyordu. Sonuçlar umut verici olduğu takdirde hemen ardından insanlı net tanklarını fırlatacaktık. Diane yine geç saatlerde aradı, hem de gözlem uyduları havalandıktan bir gece sonra. Uyduların veri paketleri saatler içerisinde yeniden elimize geçmişti. Ama analizlerinin tamamlanması için Pasadena'daki JPL'e doğru yola çıkmışlardı. Sesi stresli geliyordu. Ben de sorunca en azından Haziran'a kadar işten çıkarıldığını itiraf etti. Birikmiş kira borçları yüzünden de Simon'la ikisi biraz sorun yaşıyordu. ED'den para isteyemiyordu ve Carol'la da konuşmak imkansızdı. Jace'la konuşmak için de cesaretini toplamaya çalışıyordu, ancak küçük düşmeye de meraklı değildi. ''Ne kadarlık bir paradan söz ediyoruz Diane?''
''Tyler, öyle demek isteme.''
''Biliyorum, sen istemedin, ben teklif ediyorum.''
''Bu ay için 500 dolar bile inanılmaz yardımcı olur.''
Galiba pipo temizleme fırçasının serveti sularını çekti.
Simon'ın vakıf fonu bitti. Ailesinin hala parası var ama o da ailesiyle konuşmuyor.
Sana bir çek göndersem bunun farkına varmayacak mı?
Bu pek hoşuna gitmez. Eski bir poliçe bulduğumu ve bunu da nakite çevirdiğimi söylerim ya da öyle bir şey der. Günah sayılmayacak türden bir yalan uydururum umarım.
Hala Collier sokağındaki adreste mi oturuyorsunuz? Oraya her sene kibarca ve duygulardan arınmış bir Noel kartı yollardım. Onlar da bunun karşılığında aynı türden kar manzaralı bir tane yollarlardı. Üzerinde de Simon ve Diane Townsend, Tanrı seni kutsasın yazardı.
Evet dedi sonra. Teşekkür ederim Tyler, çok teşekkür ederim. Bu inanılmaz derecede küçük düşürücü bir şey.
Birçok insan zor zamanlar yaşıyor.
Senin keyfin yerinde ama değil mi?
Evet, bir terslik yok. Ona her ayın 15'inde gönderilmek üzere 6 tane çek yolladım. Toplam 6 aylık bir kazanç vardı. Yaptığım bu şey arkadaşlığımızı yeşertir mi, öldürür mü orasını bilemiyordum. Ya da bir önemi var mı onu bile bilmiyordum. Gözlem verileri Mars'ın hala dünyadan daha kurak bir yer olduğunu gösterdi. Ancak bakır bir diskin üzerindeki cilalı ve turkuvaz işlemeler gibi göller göze çarpıyordu. Gezegendeki bulut takımları usul usul dönüyordu. Fırtınalardan gelen yağmur, kadim volkanların rüzgarlı yamaçlarına düşüyordu. Aynı zamanda ırmak havzalarını ve yörek kentlerdeki bahçeler kadar yeşil olan alüvyonlu ova deltalarını da besliyordu. Büyük iticiler yakıtları doldurulmuş bir şekilde rampalarda beklemedeydi. Dünyanın etrafındaki fırlatma tesisleri ve uzay üslerinde de yaklaşık 800 insan dolap büyüklüğündeki odalarına girmek ve belirsiz kaderleriyle yüzleşmek için montaj kulelerine çıkmıştı. Bu iticilerin üzerindeki net tanklarında insanlara ek olarak embriyonik koyunlar, sığırlar, domuzlar ve keçiler vardı. Ayrıca şansları yaver giderse boşaltım yapabilecek çelikten bir rahim de vardı. Bu rahimin içinde 10.000 tane bitkinin tohumu, arı larvalarının yanında diğer faydalı böcekler, seyahati ve yeniden oluşumu sağ salim tamamlayıp tamamlayamayacağı belli olmayan onlarca buna benzer biyolojik kargo, temel insan bilgilerinin hem dijital, nasıl okuyacaklarını da içeren, hem de basılı bir şekilde sunulmuş ve sıkıştırılmış arşivleri, basit
basit sığınaklar için parçalar ve erzaklar, güneş enerjili jeneratörler, sera gazları, su arıtıcıları ve temel sahra hastaneleri vardı. En iyi ihtimalle bu insan seferi tankları Döniz Arı'ndan geçişlerine bağlı olarak birkaç senelik bir süre içinde kabaca aynı ekvatoral ovalara inecekti. En kötü ihtimalle de tek bir geminin bile mürettebatını ortama alışana kadar destekleme gücü vardı. Tabii gemi ağır hasarlar almamışsa. Bir kez daha Perihelion'un konferans salonundaydık. Kıyıya gidip bu olayı kendi gözleriyle göremeyen insanlarla birlikte. Ön tarafa Jason'ın yanına oturdum ve kafamızı NASA'dan gelen video görüntüsü için kaldırdık. Açık denizlerdeki fırlatım rampalarının uzaktan çekilmiş şahane bir görüntüsü vardı. Bu çelikten adalar birbirlerine engin raylı köprülerle bağlanmıştı. 10 tane devasa Prometheus iticisi, Boeing veya Lockheed Martin tarafından üretildiklerinde Prometheus adı verilmişti. Ruslar, Çinliler ve AB aynı modeli kullandı ama hem farklı isim verdiler hem de farklı şekilde boyadılar. Spot lambaların ışığı da süslenmiş ve mavi Atlantik'in uzaklarına yerleştirilmiş badanalı çit parmaklıklara benziyorlardı. Bu an için birçok şey feda edilmişti. Vergiler ve hazine, kıyı şeritleri ve mercan kayalıklar, kariyerler ve yaşamlar. Canaveral açıklarındaki her bir kulenin ayağında montajlama esnasında hayatını kaybeden 15 tane inşaat işçisinin isimleri bir plakaya işlenmişti. Jason fırlatım son dakikasına gelene kadar sert bir ritimle ayağını salladı. Bunun bir semptom olup olmadığını düşündüm. Ancak bakışlarımı yakalayınca kulağıma eğilip ''Sadece gerginim, sen değil misin?'' dedi. Zaten sorunlar çıkmıştı. Dünya çapında bu büyük iticilerden 80 tane montajlanmıştı ve bu akşamki senkronize fırlatım için hazırlanmıştı. Ancak tam olarak hatasız bir dizayna da sahip değillerdi. 4 tanesinin fırlatımı teknik nedenlerden dolayı iptal edilmişti. 3 tanesi de klasik sebeplerden dolayı şu anlık sayımları bekliyordu. Dünya çapındaki senkronize fırlatımlar için. Bu sebepler riskli yakıt hatları ve yazılım hatalarıydı. Böyle şeylerin önüne geçilemezdi. Ve planlama yapılırken de hesaba katılmıştı ama yine de insanı kaygılandırıyordu. Birçok şeyin çok hızlı hallolması gerekiyordu. Bu sefer naklettiğimiz şey biyoloji değil, insan tarihiydi. Ayrıca Jason'ın dediğine göre insan tarihi evrimin yavaş paslanmasına kıyasla bir ateş gibi yanardı. Biz daha çok küçüktük. Dönü geldikten sonraydı ama büyük evi de daha terk etmemiştik. Jason bu fikri göstermek için yaptığı bir numara vardı. Kollarını aç derdi, yanlara doğru uzat. Ve düzgün bir haç biçimine geldiğinizde sol işaret parmağından sağ işaret parmağına, kalbinden de geçen yere dünyanın tarihi denir. Peki insanlık tarihi nedir biliyor musun? İnsanlık tarihi sağ elindeki işaret parmağının tırnağıdır. Bütün bir tırnak bile değil, sadece o küçük beyaz kısmı. Çok uzadığı zaman kestiğin yer, işte orası ateşin keşfi, yazının bulunması. Galileo, Newton, Ay'a iniş, 11 Eylül, geçen hafta ve bu sabah. Kendimizi evrimle kıyaslayacak olursak daha yeni doğmuş bebekler gibiyiz. Kendimizi jeolojiyle kıyaslayacak olursak daha varlığımız bile yarım yamalak. Sonra NASA'dan bir ses ateşleme diye anons yaptı. Jason dişlerinin arasından havayı içine çekti ve kafasını yarım da olsa öteye çevirdi. O esnada da Empire State binası uzunluğundaki bu içi patlayıcı sıvı dolu oyuk tüpler bütün yer çekimi ve eylemsizlik mantığına aykırı bir şekilde havaya doğru ateşlendi. İlk birkaç metrelik rakıma çıkmak için tonlarca yakıt harcıyordu ve ses dalgası olayını önlemek için de deniz suyunu buharlaştırıyordu. Aksi takdirde bu dalga her şeyi parça parça ederdi. Gerisi çorap söküğü gibi gelirdi. Sanki buhardan ve dumandan bir merdiven yapmışlar da üzerine tırmanılıyormuş gibiydi. Hızları gözle görülür bir hale gelmişti. Ateşten duman bulutları, kendi yarattıkları dönen bulutları geride bıraktı. Yükseldi ve gitti. Tıpkı her başarılı fırlatımda olduğu gibi. Bir rüya kadar hızlı ve canlı. Yükseldi ve gitti. Son iticinin fırlatımı bozuk bir sensör nedeniyle 10 dakika gecikti. Mars'a da Filon'un geri kalanından yaklaşık 1000 yıl sonra varacaktı. Ancak bu planlamalarda hesaba katılmıştı ve aslında iyi bir şey bile olabilirdi. İlk koloniden insanların kitapları ve dijital okuyucuları toz olup gittikten sonra dünya teknolojisinden bir enjeksiyon alacaklardı. Video yayını Fransız Guyana'sına geçer geçmez Konru'daki eski ve epey genişletilmiş Centre National d'Etudes Spatiales gösterildi. Dipnot: CNES Fransa Uzay Kurumu. Aerospatial fabrikasındaki dipnot Fransız hükümeti tarafından sahiplenilen hem sivil hem de ordu için hava aracı, roket ve uydu üreten imalatçı firma. Büyük iticilerden biri 100 metre kadar yükselip itiş gücünü kaybetti ve çöküp ateşten bir mantar haline geldi. 12 kişi hayatını kaybetti. Net deposundaki 10 kişi ve geri kalan 2 kişi de yerdeydi. Ancak bütün fırlatım dizisindeki tek göze çarpan trajedi bu olmuştu. Ayrıca her şeyi hesaba katarsak şansımız yaver gitti bile denebilirdi. Ancak uygulamanın sonu bu değildi. Gece yarısına kadar Mars'taki insan uygarlığı ya tamamen çuvalladı ya da 100 bin yıllık bir sürenin çoğunda tam takır işler hale geldi. Ki bana soracak olursanız karadaki süre ve dönüş süresi arasındaki grotesk uyumsuzluğu en açık şekilde ortaya koyan şey de buydu. Bu da Homo sapienslerin farklı bir tür olarak ortaya çıkışı ve dün akşamın arasındaki geçen süreye denk geliyordu. Bu süre ben perihelyondan kiralık evime gidene kadar geçmişti. Ben trafik ışıklarının değişmesini beklerken Mars hanedanlıklarının doğup çökmesi kesinlikle olasılıklar dahilindeydi. Bu yaşamları düşündüm. Tamamıyla gerçek olan bu insan yaşamlarını. Her birinin ömrü benim saatimde geçen bir dakikaya eşitti. Sonra biraz başım döndü. Dönü vertigosu yüzünden ya da daha derin bir şeyler yüzünden. O gece yarım düzine gözlem uydusu fırlatılmıştı. Her biri Mars'taki insan yaşamının izlerini sürmeye programlanmıştı. Taşıdıkları yük paketleri paraşütleriyle dünyaya geri düştü ve sabah olmadan geri alındı. Henüz halka duyurulmadan sonuçlardan haberim oldu. Prometheus fırlatımlarının ardından tamı tamına bir hafta geçmişti. Jason, JPL'den gelen sıcak gelişmeler üzerine 10.30'da revirden bir randevu almıştı. Randevuyu iptal etmedi. Ancak elindeki karton zarf ile bir saat gecikerek geldi. Belli ki kendi tıbbi durumuyla alakası olmayan bir şeyi tartışmak için endişe duyuyordu. Onu hemen muayenehaneye soktum. ''Basına ne söyleyeceğimi bilmiyorum.'' dedi. ESA yöneticisi ve bir avuç Çin bürokratıyla olan konferans konuşmasından az önce çıktım. Devlet başkanlarıyla ortak bir bildirim taslağı oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak Ruslar bir cümlede karar kılar kılmaz Çinliler veto ediyor. Sonra da aynısını Ruslar yapıyor.
''Ne bildirimi bu Jace?''
''Uydu verileri hakkında.''
''Sonuçları aldınız mı? Aslında gecikmişlerdi bile.''
JPL fotoğrafları paylaşma konusunda genelde elini daha çabuk tutardı. Ancak Jason'ın söylediklerinden anladığım şey birilerinin bu verileri şimdilik elinde tutmayı tercih ediyor olduğuydu. Bunun anlamı da işler istedikleri gibi gitmiyor demekti. Muhtemelen kötü haber taşıyorlardı.
Bak dedi Jason. Karton dosyayı açtı ve içerisinden iki tane birleşik ve teleskopik fotoğraf çıkardı. Biri diğerinin üstündeydi. İki fotoğrafta Prometheus fırlatımlarından sonra dünya yörüngesinden çekilmiş Mars'ın fotoğraflarıydı. İlk fotoğraf yürekleri durduran bir görüntüydü. Bekleme odasına astığım çerçeveli görüntü gibi göze çarpan bir şey yoktu. Çünkü bu fotoğraftaki gezegen dünyaya olduğu en yakın durumdan çok daha uzakta bir yerdeydi. Göze çarpan şey modern görüntüleme teknolojisinin imzasını taşıyor olmasıydı. Üstün körü bakarsak çerçevelediği fotoğraftan pek bir farkı yoktu. Nakledilen ekolojinin hala sağlam ve aktif olduğunu görecek kadar yeşillik görebiliyordum.
''Biraz daha yakından bak.'' dedi Jason. Parmağını bir nehir ovasının eğri büğrü çizgisinden aşağı götürdü. Gösterdiği yerde keskin ve düzenli sınırlara sahip yeşil alanlar vardı. Daha fazla baktıkça daha fazla gördüm.
''Tarım.'' dedi Jason.
Nefesimi tuttum ve bunun ne anlama geldiğini düşündüm. Şu anda Güneş sisteminde iki tane yerleşik gezegen var diye düşündüm.
Varsayımsal olarak değil, gerçekten öyle. Bu yerler insanların yaşadıkları yerdi. Mars'ta insanların yaşam kurduğu yerler. Gözlerimi dikip bakmak istedim ama Jace çıktığı zarfına geri koydu ve altındaki fotoğrafı gösterdi.
İkinci fotoğraf dedi. 24 saat sonra çekildi.
Anlamıyorum.
Aynı uyduya bağlı aynı kameradan çekildi. Bu sonuca vardığımızı kanıtlamak için paralel görüntülerimiz de var. Görüntüleme sistemindeki bir hataya benziyordu. Ta ki kontrastı yeteri kadar arttırıp küçük yıldız ışıklarını görene kadar.
Fotoğrafın içinde hiçbir şey yoktu. Birkaç yıldız ve bir disk şeklinde merkezi olan koca bir hiçlik.
Peki ne bu?
Dönüz arı dedi Jason. Dışarıdan görünen hali bu. Şimdi Mars'ın da kendine ait bir zarı var.
17. ayrımın sonu. Sayfa 168.